إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle En'am suresinde üstün delilin kendisine ait olduğunu ifade etmişti. El-Hüccetül Baliga, Allah Azze ve Celle'nin dediklerinin her birinin bir delilinin olduğunun ifadesidir. El-Hüccetül Baliga, kesin deliller, üstün delil Allah'a aittir. Bütün meselelerde Allah ne demiş ise mutlaka dayanmış olduğu kuvvetli delilleri vardır. Allah'ın dediği bir şeyin yanlış olduğuna dair bir delil bulmak mümkün değildir. Allah'ın dediği şeyin doğruluğuna dair delil bulmak çok kolaydır. Allah Azze ve Celle kitabında ne emretmiş ise onların gerekliliğine, doğruluğuna dair insanoğlu istediği kadar delil bulabilir. Hiçbir emrin yanlış olduğuna dair bir tane delil bulmaları mümkün olmayacaktır. Bugüne kadar mümkün olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bugüne kadar namazın, zekatın, orucun, haccın ya da cihadın ya da başka bir emrin yanlış olduğuna dair bir delil gösteremediler, bundan sonra da gösteremeyecekler. Bugüne kadar Allah'ın haram kılmış olduğu bir şeyin aslında helal olması gerektiğine dair, o haram olan şeyin aslında insanoğlunun faydasına olduğuna dair bir delil gösteremediler, gösteremeyecekler. Allah Azze ve Celle neyi farz ettiyse ve neyi haram ettiyse mutlaka o meselede bir delili vardır. Esas itibariyle hiçbir delili olmasaydı bile o kainatın sahibi olduğu için her hakka sahiptir, tam yetkili olan O'dur. Dolayısıyla istediği gibi hükmetme hakkına sahiptir. Ama Allah Azze ve Celle buna rağmen her dediğini bir ilme göre söyler. Kendisi sonsuz ilim sahibi olduğundan onun bilmediği bir şeyi bilmek, onu bulabilmek mümkün olmadığından, insanların Allah'ın doğru dediği şeyin yanlışlığını ispat etmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Mutlak ilim sahibi olan O'dur, sonsuz ilim sahibi olan O'dur. İnsanın ilmi Allah'ın ilmi yanında denizdeki bir damla kadar bile değil. Dolayısıyla sonsuz ilim sahibi olan Allah, ki kendisinin sonsuz ilim sahibi olduğunu kainatta yarattıklarıyla göstermektedir. İnsanoğlu, bütün insanlar bir araya toplansa bir basit sineği bile yaratamayacağına göre, Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu bu kadar şeylere bakıldığında, bu kadar şeyler yaratanın sonsuz ilim sahibi olduğunu anlamak gayet mümkündür. Sonsuz ilim sahibi olmasaydı bu kadar şeyleri yaratmaya gücü yetmeyecekti. Madem ki Allah sonsuz ilim sahibidir, o halde Allah Azze ve Celle'nin söylediklerinde yanlış bulabilmek de mümkün değildir. O halde kafirlerin dediklerini ispat edebilmeleri de mümkün olmayacaktır. Allah'ın dediğinin yanlış olduğunu ispat etmeleri mümkün olmadığı gibi, kendilerinin dediği şeylerin de doğru olduğunu ispat edebilmeleri mümkün değildir. O yüzden haddi zatında hiçbir kafir kendi savunmuş olduğu ideolojiden emin olamaz. Hiçbir zaman insan yanlıştan emin olamaz. Hiçbir zaman insan aklından çıkmış fikirlerden emin olamaz. İnsan aklının hata yapma ihtimali olduğunu her insan anlar, her insan bilir, her insan bunu kabul eder. Dolayısıyla hiçbir ideolojinin kesin doğru olduğunu kimse söyleyemez. Ve zaten de her asırda yeni yeni ideolojiler uydurulması da göstermektedir ki eski ideolojiler çökmektedir ve eski ideolojiler insanoğluna bir şey verememektedir. O halde hiçbir ideoloji sahibinin kendi ideolojisinden mutlak manada emin olması, kendi ideolojisinin üstün delillere sahip olduğunu iddia edebilmesi mümkün değildir. Hiçbir zaman insanın yanlıştan emin olması mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Peygamberimiz döneminde, ondan evvel, ondan sonra bu kadar ideolojiler, bu kadar dinler, batıl fikirler ortaya atılmıştır ve bunların hepsi belli bir süre sonunda kaybolup gitmiştir. İşte şu anda mesela gördüğümüz gibi içinde bulunmuş olduğumuz yıllarda sosyalizmin mesela çökmüş olması da bunun bir delili değil midir? 20. asrın başında ortalığı kasıp kavuran, bütün dünyada ateizm rüzgarlarını estiren sosyalizmin çökmüş olması, 50-60 sene sonra çökmüş olması bunu göstermiyor mu? İnsanoğlunun hiçbir zaman kesin delillere ulaşamadığını, hiçbir zaman iddia edemeyeceğini, etmemesi gerektiğini göstermiyor mu? Ne söylüyorsa, sonuçta insan aklından çıkıyorsa yanlış olma ihtimali var. İnsan sadece ve sadece Allah ve Resulü bir şey dediği zaman onun mutlak doğru olduğunu söyleyebilir, hatasız olduğunu söyleyebilir. Dolayısıyla Müslümanların dışında hiçbir insanın mutmain olması mümkün değildir. Hangi ideolojiye, hangi dine sahip olursa olsun, bir Hristiyanın mesela Allah'ın oğlu olduğundan mutmain olması hiçbir zaman mümkün olmamıştır ve olmayacaktır. Hazreti İsa'nın Allah olduğundan, Allah'ın oğlu olduğundan hiçbir zaman mutmain olamayacaktır. Böyle bir şey teorik olarak mümkün değildir. Çünkü yemek yemektedir İsa ve anası Hazreti Meryem. Bunların yemek yediğini herkes görüyordu. Onlar bir kadından doğmuşlardı, bunu herkes biliyordu. Hazreti Meryem ölmüştü, Hazreti İsa da bir görüşe göre öldü yahut da daha sonra ikinci hayatından sonra ölecek. Sonuç itibariyle başlangıcı var, sonucu var yani. Başı olan, sonu olan bir varlığın ilah olamayacağını her akıllı insan anlayabilir. İlah olanın başının olmaması, başlangıcının olmaması icap eder. İlah olanın ağlamaması, ilah olanın gülmemesi, ilah olanın yemek yememesi icap eder. İlah olanın aciz olmaması icap eder. Dolayısıyla bir Hristiyanın kendi dininden hakkıyla emin olabilmesi mümkün değildir. Bunları düşünecek ve kafasında mutlaka soru işaretleri oluşacaktır. Efendimiz zamanındaki putperestler de öyle değil miydi? Güya putlara tapıyorlardı. Fakat yeri geldiği zaman putlara küfrettikleri bile oluyordu. Mesela o putperestlerden bir tanesinin babasını öldürmüşlerdi. Gitmişti, putun önündeki fal oklarına müracaat etmişti. Öyle bir inançları vardı. Putun önünde bir takım oklar vardı, bir takım şans oyunları gibi şimdiki. Bir takım oklar vardı ve bir şey yapmak isteyen insan gider o oklardan birini çekerdi. Ve o okta ne yazıyorsa ona göre davranırdı. Mesela bir şey yapmak istiyorsa, okun üzerinde hayır cevabı varsa, O ok çıktıysa kendine, o zaman o işi yapma demek olurdu. Evet çıktığı zaman o işi yapılmasına putun izin verdiğini anlardı. Bu şekilde gelmişti ve puttan adeta fetva istiyordu. Babasının intikamını almak için puta soruyordu. Ve oku çektiği zaman hayır cevabı çıkmıştı. Ve işte o zaman o putperest o kadar kızmıştı ki suratına çarpmıştı oku, putun suratına çarpmıştı ve küfür etmişti. Tabi dedi, nasılsa öldürülen senin baban değil, o yüzden müsaade etmiyorsun değil mi dedi. İşte bu ifadeden de anlaşılıyor ki aslında hiçbir zaman bir kafir, hiçbir zaman bir batıl dine sahip olan insan kendi dininden emin değildir. Aslında aklı kendisine daima doğruyu hatırlatmaktadır. Öyle değil böyle olmalı demektedir. Vicdanı kendisine daima doğruları söylemektedir. Ama o daima kulağını, kalbini kapatmaya çalışmaktadır. Gözünü kör gibi hakikatlere kapatmaya çalışmaktadır. Ondan dolayı o yolda devam eder. Peki neden kör olmak ister, sağır olmak ister? Neden kalbini kapatır hakikatlere? Çünkü hayatını değiştirmeyi göze alamamaktadır. Hayatını değiştirebilecek baba yiğitlerin sayısı her zaman az olmuştur. İşte ondan dolayı böyle söyler. Ondan dolayı fikrin değişmemiş olduğunu söyler. Ondan dolayı ikna olmadım der hakikatler kendisine anlatıldığında. Halbuki aslında vicdanı kendisine doğru söylüyor bu adam demektedir. Kendisinin yolunun da yanlış olduğunu gene vicdanı kendisine söylemektedir. Her yanlış yolun yolcusunun da vicdanı var. Onun da kalbi var. Onun kalbi kendisine bin defa, belki bin kere bin defa kendisine gerçeği söylemiştir. Ama o hayatını değiştirmeyi göze alamadığından ısrarla devam etmiştir. İşte Allah Azze ve Celle buyurur ki El-Hüccetül Beliga. Kesin hüccet, kesin delil ve üstün delil, herkesi susturucu olan delil, aksinin ispat edilmesi mümkün olmayan delil Allah'a aittir. Onun dışındakilerin delilleri zayıftır yani. Allah bir şey diyorsa delili kuvvetlidir. Ama insanlar bir şeyler söylüyorsa işte o tartışılır. Ve başka bir akıllı insan çıkıp onun yanlış olduğunu ispat edebilir. İşte ondan dolayı insanlar Allah Azze ve Celle bir şey dediği zaman delilini göremese bile, madem ki Allah diyor o halde onun üstün delilleri vardır ama ben anlayamayabilirim demeli. İtaat etmeli yahut kendinden daha iyi anlamış olanlara sormalı. Bu meselede Allah'ın delili nedir? Allah neden böyle buyuruyor demeli. Araştırabilecek bir zekaya, vakte sahip ise, imkana sahip ise o zaman araştırmalı ve Allah'ın hikmetleri üzerinde durmalı. Neden Allah Azze ve Celle böyle diyor demeli. Araştırmalı. Eğer zamanının insanlara cevap verebiliyorsa araştırabilir, sorabilir ama zamanının insanlara cevap veremiyorsa o meselede delil yok zannetmemeli. Çünkü bunun birçok delilleri var. Geçmişteki insanların anlayamadığı bazı ayetleri bugün bizim anlıyor olmamız. İşte bu bir delildir. Geçmiş insanların anlayamadığının bugün anlaşılıyor olması her şeyin bir delilinin olduğunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle bilimsel bir takım ayetler de göndermişti. O bilimsel ayetler o gün için anlaşılamıyordu. Dağların kazık gibi çakıldığını okuyan Arap, acaba bugünkü bir coğrafya uzmanının anladığı kadar anlayabiliyor muydu? Allah Azze ve Celle'nin insanı alaktan yarattığını okuyan bir Arap, mudgadan sonra, alaktan sonra mudga aşamasına geçirdiğini, sonra izamı verdiğini, ona kemiği giydirdiğini, kemiği verdiğini, sonra kemiğe eti giydirdiğini okuyan bir Arap, acaba bugünkü bir tıp uzmanı kadar anlayabiliyor muydu? Güneşin hareket halinde olduğunu okuduğu zaman bir Arap, acaba bugünkü astronomi uzmanının anladığı kadar anlayabiliyor muydu? Elbette ki bu kadar anlayamıyordu. İşte bugün bunların anlaşılıyor olması bize gösteriyor ki Allah Azze ve Celle ne buyuruyorsa, bugün anlaşılmıyorsa bile yarın anlaşılacaktır. 1400 sene evvel anlaşılmayan 1000 sene evvel anlaşıldı. Kimi 900 sene evvel anlaşıldı, kimi 600 sene evvel anlaşıldı, kimi bugün anlaşıldı.
bugün anlaşılmayanın da yarın anlaşılabileceğinin delili değil midir bu? İşte bütün bunlar gösterir ki hakikaten de el-hüccetül beliga Allah'a aittir. Ne diyorsa Allah mutlaka ileride anlaşılacaktır. Ya bugün de anlaşılmıştır, bugün anlaşılmıyorsa bile ileride anlaşılabilecektir. Onun içindir ki herkesin bu noktayı dikkatle düşünmesi icap eder. Rabbim mi söylüyor? Eğer Allah söylüyorsa o halde mesele yok demeyi öğrenmesi icap eder. Semi'ne ve ata'ne demeyi öğrenmesi icap eder. Madem ki Allah'ın delili vardır, o halde anlamasan bile o delili. Madem ki Rabbim söylüyor, bu kadar delille onun sonsuz ilim sahibi olduğu anlaşılmıştır. Madem ki sonsuz ilim sahibi olduğu kesindir, o halde o diyorsa doğrudur diyebilecek bir imana sahip olmak icap eder. Dolayısıyla hiçbir kafirin kendi küfründen emin olması da mümkün olmaz. Çünkü sonuçta bir insana dayanmaktadır. Ya kendi aklına dayanmaktadır ya da başka bir insanın aklına. Hangi ideolojinin peşinden giderse gitsin, sonuçta onun da yanlışlarının olduğunu görecektir ve hiçbir zaman da kalbi mutmain olmayacaktır. Hiçbir zaman kafirin elinde hüccetül beligası olmayacaktır. Geçmişte de olmadı, bugün de yok, yarın da olmayacak. Dolayısıyla hangi ideolojiye sahip olursa olsun bir insan, bir Müslüman onunla gidip, İslam'ı öğrenmiş bir Müslüman gidip onunla meseleleri görüşebilir, müzakere edebilir, münakaşa edebilir. Hiçbir şekilde korkmasına gerek yoktur. Kendisinin elinde el-hüccetül beliga vardır. Mutlaka kendi elindeki delilleri onunkilere üstün gelecektir. Bundan emin olmalıdır çünkü kendi sırtını Allah'a dayamıştır. Ama öbür adam sadece bir insanın aklına dayanmaktadır. Falan adamın ortaya attığı ideolojinin peşinden gitmektedir. Onun içindir ki hiçbir zaman Müslümanın onlardan çekinmesine gerek yoktur. Bütün mesele el-hüccetül beligayı bilmek. Bütün mesele Allah Azze ve Celle'nin ne dediğini bilmek, delillerini bilmiş olmak. Yoksa onların bütün görüşlerini okumaya, incelemeye de hacet olmaz. Bir Müslümanın bütün ideolojileri bilmesine de gerek yok. Kendi dinini bildiği zaman, üstün delilleri bildiği zaman artık onlarınkini öğrenmesine de gerek yoktur. Çünkü onlar ne derlerse desinler, kendi elindeki o üstün delilleri güzel bir şekilde kullanmayı becerirse, onlar ne derse desinler onlara cevap verebilecektir. İşte Allah Azze ve Celle madem ki böyle buyuruyor, el-hüccetül beliga Allah'a aittir buyuruyor. O halde onu öğrenin demek isteniyor. Onu öğrenirseniz eğer ondan başka bir delile ihtiyacınız kalmayacak. Karşınızdaki bir ideolojinin profesörü olsa bile Allah'a dayanmak suretiyle, Kur'an'a dayanmak suretiyle üstün gelebilirsiniz eğer hakikaten müminseniz ve hakikaten de Kur'an'ın mesajını anladıysanız, üstün delilleri anladıysanız, onları kullanabiliyorsanız, karşınızdaki ideolojilerin profesörü olsa bile o iki kerekinin beş ettiğini savunmaktadır. İki kerekinin üç ettiğini savunmaktadır. Ne derse desin siz ona galip gelebilirsiniz. Çünkü sizin elinizdedir el-hüccetül beligam. Allah Azze ve Celle müminlere aynı zamanda bu şekilde cesaret de vermektedir. Demek ki mümin olan çekinmeyecek. Karşısında hangi ideoloji sahibi olursa olsun, onun karşısında gerçekleri söyleyebilecektir. Ve işte bunları bildirdikten sonra, Allah Azze ve Celle kafirlerin kendi kafalarına göre haramlar tayin ettiğini ve bunların hiçbir delillerinin olmadığını, kesin delillerin, üstün delillerin, aksinin ispatı mümkün olmayan o en üstün delillerin Allah'a ait olduğunu bildirdikten sonra buyurur ki, de ki onlara ey Resulüm, kul teala vettu ma harrama rabbukum aleykum. De ki onlara, gelin. Siz kendi kafanıza göre haramlar koydunuz. Şimdi gelin ben size okuyacağım. Allah Azze ve Celle neleri haram etmiş ben size bildireceğim. Gelin benden öğrenin, kendi kafanıza göre haramlar tayin ediyorsunuz. Bilmem ne kadar doğurmuş olan deve haram olur diyorsunuz. Şöyle olan hayvan haram olur diyorsunuz. kendi kafanıza göre hükümler koyuyorsunuz. Bir deve 10 defa doğurduğu zaman artık haram olur diyorsunuz. Gelin ben size söyleyeceğim, Allah katında haram olanlar nedir? Gelin ben size Rabbinizin size neyi haram ettiğini haber vereyim. Elle tuşriku bihi şey'e. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. İşte Allah size şirk koşmayı haram kıldı. Siz şirk bile koşuyorsunuz da, Lat'ı, Menat'ı, Hubel'i, Uzza'yı Allah'a ortak koşuyorsunuz da, yahut ehli kitabın yaptığı gibi Uzeyr'i ya da Hazreti İsa'yı Allah'a ortak koşuyorsunuz da, şimdi gelmiş falan hayvan bilmem ne haramdır mı diyorsunuz? Allah'ın haram ettiği şeyleri helal sayıyorsunuz da, en büyük haram olan şirki bile işliyorsunuz. Kullara kulluk yapıyorsunuz. Putlara kulluk yapıyorsunuz da, şimdi Allah'ın haram kılmadığı hayvanları mı kendinize haram ediyorsunuz? Bir şeyi haram diyebilmeniz için Allah'a dayanmanız lazım. Kur'an'dan, sünnetten bir delil göstermeniz lazım. Gelin ben size söyleyeceğim neyin haram olduğunu. Demek isteniliyor ki yani haramları Allah tayin eder. Allah ve Resulü bildirir. Allah Resulüne yetki vermiştir. Allah'ın Resulü de bize nelerin haram olduğunu, Kur'an'da zikredilmeyen haramları bize o da bildirebilir. Gelin ben size söyleyeceğim neyin haram olduğunu. Onlara böyle söyle. Gelin ben size söyleyeceğim. Demek ki Resulullah'ın bildirme yetkisi var. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin haram tayin etme yetkisi var. Demek ki bunlardan başkasının böyle bir şey söyleme yetkisi yok. Gelin ben size söyleyeceğim, siz kendi kafanızdan konuşuyorsunuz. De ki onlara, Allah size evvela bunu haram etti. Bütün haramların başında bir kere Allah'a şirk koşmak var. Allah'a şirk koşan insan artık diğer haramları da işlemekten çekinmeyecektir. Çünkü en büyük günahı işleyen adam ondan daha küçük günahları elbette ki işleyebilir. Şirk koşmak kadar büyük bir günahı işleyebiliyorsam, yeryüzü Allah'ın, gökyüzü Allah'ın olduğu halde, Allah'ın dünyasında yaşayıp Allah'ın verdiği rızıkları yediği halde, Allah'a şirk koşmaktan çekinmiyorsa, işte o zaman bu adamın her günahı işlemesi beklenebilir. Allah'tan korkmayandan yani korkulması icap eder. Yani ondan her şeyi beklemek icap eder. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle öncelikle bununla başlıyor. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Hem itikadi alanda hem de ameli alanda. İtikadi alanda yani mesela Allah Azze ve Celle gibi yetkili olan bir varlık tanımayın. Allah'ı sadece yetkili olarak tanıyın. Hiç kimseyi Allah'ın önüne geçirmeyin. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve resulü. Ey müminler, Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin ve kimseyi de geçirmeyin. Bazıları Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeye kalkışırsa, Allah'ın dünyasında benim dediğim olacak demeye kalkarsa onlara da müsaade etmeyin. İşte bu şekilde kalbinizde onlara yer vermeyin. Hiç kimseyi Allah'ın makamına çıkartmayın. Yahut da Allah'ı insanların makamına indirmeyin. İşte şirk budur. Bir insanı veya bir varlığı Allah'ın makamına çıkartmak, onun sıfatlarını bir varlığa vermek, onu Allah gibi her şeyi işiten, her şeyi gören olarak görmek, yahut da onu Allah gibi kanun koyucu olarak görmek, yahut da onu Allah gibi duaları işiten, dualara cevap veren, yardım edebilecek kudrete sahip olarak görmek, her ne ise sonuçta Allah'ın yetkilerini bir insana vermek, Allah'ın sıfatlarını bir insana veya bir varlığa vermek, işte bu şirktir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde şirki anlatıyordu. Kendisine dediler ki ya Resulallah, biz şirki şöyle şöyle biliyorduk. Bir varlığı Allah gibi görmek olarak biliyorduk. Allah Resulü buyurdu ki size şirkin ne olduğunu haber vereyim mi? Şirk gecenin karanlığında yürüyen bir karıncadan bile daha gizlidir. Bir insan mesela dese ki falan kişi olmasaydı filanca beni öldürecekti. Yani falan beni kurtardı veya bizi kurtardı diyecek olursa işte bu şirktir buyurdu Allah Resulü. Allah'ın Resulü şirkin gizli çeşitlerinin olduğunu ifade etti. farkında olmadan insanların Allah'a şirk koşabileceklerini ifade etti. Bu noktada bütün insanların dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Demek ki Allah'a şirk koşmamak, itikat alanından bir kimseyi Allah'ın makamına çıkartmamak yahut da Allah'ın yetkisini bir insana vermemek, o insanı o şekilde yetkili görmemek, ona kulluk yapmamak, kullara kulluktan uzak durmak, Allah bir şey demişse bütün insanların itaat etmesi gerektiğine iman etmek, kim olursa olsun, hangi makamda olursa olsun, Allah bir şey demişse bütün insanların ona itaat etme zorunluluğu vardır. Çünkü hiçbir insan Allah'tan daha büyük değildir. İtikad alanında Allah'a şirk koşulmayacak. Yani itikadi şirke düşülmeyecek. Allah gibi görülmeyecek hiçbir varlık. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle'ye ameli olarak da şirk koşulmayacak. Ameli şirkten de uzak durulacak. Yani Allah Azze ve Celle'ye ne gibi ameller yapıyorsak, o ameller insanlara yapmamak, ameli meselelerde, aklınıza gelebilecek bütün meselelerde, Allah Azze ve Celle ameli konularda hangi hükmü koyduysa, o meselelerde Allah'tan başkasına hüküm koyma yetkisini tanımamak ve onların dediği gibi yapmamak. Allah Azze ve Celle bir şey demiş ise, bir şeyde eğer bir şey amel ile ilgiliyse, o meselede Allah Azze ve Celle'nin dediğini yapmak, başkalarının dediğini yapmamak. İşte bu da ameli şirkten insanın kendisini koruması içindir. Demek ki itikadi şirkten de ameli şirkten de kendimizi korumamız icap eder. Ve eğer insan kendisini şirkten korumuş ise, sonuçta bu şekilde ölmüş ise, Allah Azze ve Celle'nin onu cennetine koyacağını Peygamberimiz haber veriyor. La ilahe illallah diyen insan mutlaka cennete girecektir buyurdu Peygamberimiz. La ilahe illallah diyen insan mutlaka cennete girecektir. Allah'a şirk koşmadan öldü ise eğer, bir başka rivayette, gökler kadar günahla gelecek olsa kulum bana, eğer tövbe edecek olursa Allah Azze ve Celle'nin onu bağışlayacağı ifade olunuyor. Yeryüzünün dolusu kadar günahla gelecek olsa, eğer şirkle gelmemiş ise, Allah'a şirk koşmadan ölmüş ise Allah'ın onu bağışlayacağı hadiste ifade olunuyor. Eğer bağışlamasa bile sonuçta cehennemden çıkıp yine cennete girecektir. Çünkü Allah'a şirk koşmadan ölenlerdendir. Ama Allah'a şirk koşmuş ve o şekilde ölmüş ise, müşrik olarak ölmüş ise ebediyen cehennemde kalacağı hem Kur'an'la hem de hadislerle sabittir. Dolayısıyla en büyük günah olan şirke karşı Müslümanın daha dikkatli olması icap eder. Açık şirkten kendimizi koruduğumuz gibi, gizli olan şirkten de kendimizi korumamız icap eder. Demek ki Allah Azze ve Celle öncelikle bunu ifade ediyor. Çünkü diğerleri bundan sonra gelir. Bir insan 100 kişiyi öldürmüş olsa, yine sonuçta Allah Azze ve Celle onu bağışlayabilir. Yani eninde sonunda cehennemden çıkıp cennete girecektir eğer Müslüman ise. Şirk koşmadan öldü ise, ama şirk koşarak öldüyse, müşrik olarak öldüyse, isterse hiç kimseyi öldürmesin, isterse hiç zina etmesin, hiç içki içmiş olmasın, hiç hırsızlık yapmış olmasın, hiç kimsenin malında, namusunda gözü olmasın, ebediyen cehenneme girecektir. Çünkü sonuçta en büyük günahı işlemiştir. Kainatın sahibine ortak koşmuştur. Ve o günahlara, diğer günahlara girmemiş olsa bile, sonuçta onu da Allah'tan korktuğu için değil, kendi namına yapmıştır. Kendisi o günahlara girmekten hoşlanmadığı için girmemiştir. Allah'tan korktuğundan değildir. Onun için bu günahlardan uzak durmuş olmasının da Allah katında bir kıymeti olmayacaktır. Bu ayette ve bundan sonraki ayette Allah Azze ve Celle 10 emirden bahsedecek bize. 10 meseleden bahsedecek. İşte birincisi bu. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Burada Allah Azze ve Celle nehyedeceği şeyler, nehyettiği şeyler, yani yasakladığı şeylerle işe başlıyor. Evet, burada Allah Azze ve Celle size neyi haram kıldı, gelin size haber vereyim dedikten sonra, işte birinci olarak bu söyleniyor: Allah size şirk koşmayı haram kıldı. Evvela bundan hesaba çekileceksiniz. Sonra ve bil valideyn ihsane, ana babaya iyilik yapmayı size emretti. Halbuki burada Allah Azze ve Celle size neyi haram kıldığını açıklayacaktı. Gelin size Allah'ın haram kıldığı şeyleri söyleyeyim demişti. Fakat şimdi burada haram kıldığı şey değil, farz kıldığı şeye geçti Allah Azze ve Celle. Ana babaya iyilik yapmayı emretti. Halbuki haramları sayacaktı, şimdi ise farzı saymaya başladı. Denilmek isteniliyor ki, yani haramlar sayılacak olsa bile bunların arasında bazen farzın da sayılması mümkündür. Haramları size öğreteyim diyen bir hoca mesela, bu arada bir farzı da söyleyebilir. Buna işaret edilmiş oluyor. Aynı zamanda denilmek isteniliyor ki, bir şey farz ise onun terki haramdır. Eğer Allah Azze ve Celle burada ana babaya iyilik yapmayı emrediyorsa, denilmek isteniliyor ki ana babayı incitmek, ana babaya kötülük yapmak haramdır. Bir şey farz ise onun terki haram olur. Eğer bir şey müstahap ise onun terki mekruh olur. Madem ki Allah Azze ve Celle burada emrediyor, ana babaya iyilik yapmayı emrediyor, o halde ana babaya iyilik yapmayı terk etmek haram olacaktır. Dolayısıyla yine burada haramların sayıldığı bir makamda bu ifade de uygun düşmektedir. Demek ki Allah Azze ve Celle size haramları, gelin size haramları sayayım derken, burada ana babaya iyiliği söylemesi uygun düşer. Çünkü ana babaya iyiliğin terk edilmesi haram olacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim birçok ayette şirkten sonra ana babaya iyiliği emreder. Allah Azze ve Celle şirki yasakladıktan sonra, Allah'a itaati emrettikten sonra, Allah'ın hakkını bildirdikten sonra, ondan sonra ana babadan bahseder bize. Birçok ayette böyledir. Denilmek isteniliyor ki, yani Allah'tan sonra üzerinizde en fazla hakkı olan ananız babanızdır. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerin ana babaya temas etti. Ana baba haklarına temas etti. Cennetin annelerin ayakları altında olduğunu ifade etti. Onlara kötü sözle muamele edilmemesi, Kur'an'ın emri, onlara öf bile denilmemesi Allah'ın emri. Onlara öf bile demeyin. Sizin yanınızda ihtiyarlayacak olurlarsa, onların sayesinde cenneti kazanmaya bakın. Birisinin yanında yaşlı anası babası olur da onunla cenneti kazanmazsa yazıklar olsun ona. Bugün ise öyle bir medeniyet meydana getirdiler ki, bu medeniyette ana babanın kıymeti bilinmiyor. Bu medeniyette ana babalar sokaklara atılıyor. Bu medeniyette ana babalar ihtiyarlar için yapılmış olan bir takım kuruluşlara götürülüyor, teslim ediliyor. Ve onların adına da güzel isimler takıyorlar. Huzur evleri diyorlar mesela. Haddi zatında huzur evi değil, huzursuzluk evi. Haddi zatında nankör evlatların meydana getirdiği evler. Anası babası kendisini büyüttüğü halde, sıkıntılarını çektiği halde, yaşlandığında onların sıkıntısını çekmek istemeyen evlatların yüzünden meydana getirilmiş olan evler, Batı medeniyetinin ürünü olan huzursuzluk evleri, Allah Azze ve Celle'nin kurduğu İslam medeniyetinde böyle huzursuzluk evleri yoktu. Ana babalar sokaklara atılmıyordu. Ana babalara öf bile demeyeceksin diyordu Kur'an. İşte o zaman bu eğitimden geçen Müslüman ona göre ahlaklanıyordu. Ana babasına hürmette kusur etmiyordu. Ana baba ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, onların annesi babası olduğunu unutmuyordu. Allah'tan sonra ana babaya itaat. Ama Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmanı emredecek olursa anan baban, bilmeden cahilce İslam'a değil de başka şeylere itaat etmeni emredecek olursa, Allah'a şirk koşmanı isteyecek olursa, Allah yolunda mücadeleyi terk etmeni isteyecek olursa, Allah'tan başkalarına itaat etmeni isterse, işte o zaman onlara itaat etmemen gerekir denilmek isteniliyor. Öncelikle Allah'a şirk koşma buyurdu çünkü ayet. Ondan sonra ana babaya iyiliği söyledi denilmek isteniliyor ki yani, anan baban sana Allah'a karşı gelmeni emredecek olursa, birinci hak Allah'ın hakkıdır. Dolayısıyla o meselelerde Allah, ana babana itaat edemezsin. Edecek olursan o zaman Allah'ın yerine ananı babanı koymuş olursun. Allah'a değil onlara itaat etmek, Allah'a isyan olan meselelerde onlara itaat etmek, bu durumda onları ilahlaştırmak olur. Her zaman Allah'ın dininde dengeyi görebilirsiniz. Allah Azze ve Celle hem israfı yasaklıyor, hem de cimriliği yasaklıyor. İkisinin ortasında bir yol tutun buyuruyor. Aynı şekilde burada da ana babaya iyiliği emrediyor. Ama aynı ana baba hakkında Kur'an buyurur ki, onlar sana Allah'a şirk koşmanı emrederlerse onlardan uzak dur. O zaman onlara itaat etmen caiz olamaz. İşte burada da buna işaret ediliyor. Allah'a şirk koşmayın dedikten sonra ana babaya iyilik edin. Yani ana babanız size Allah'a şirk koşmanız emretmiyorsa o zaman ona itaat edeceksiniz. Yoksa onlar sizi şirke davet ediyorlarsa, eğer onlara itaat ederseniz o zaman Allah'a değil onlara itaat etmiş olursunuz. Ve bu onları Allah'ın makamına çıkartmak olur. Dengeyi bozmuş olursunuz. Bir kısım insanlar ana babasını sokağa atarken dengeyi bozduğu gibi, bir kısmı da Allah'a rağmen ana babasına itaat eder. Allah'a isyan olan meselelerde ana babasına itaat ederse onlar da dengeyi bozmuştur. İşte Kur'an bize dengeli bir şekilde bakmayı öğretiyor. Ana babaya iyilik, ama ana babaya iyilik edeceğim derken Allah'a isyan noktasına gelmemek. İşte denge budur. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ Allah göğü yükseltti ve mizanı koydu. اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Mizanda haddinizi aşmayın. Mizanı bozmayın. Allah size hangi ölçüleri koyduysa o ölçülere dikkat edin. O ölçülerin dışına çıkarsanız mizanı bozarsınız. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim Allah'a şirk koşmamayı emrettikten sonra, Allah'a şirk koşmayı haram kıldıktan sonra ana babaya iyilik etmeyi emretmiş, ana babaya karşı isyan etmeyi haram kılmış oluyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde de buyuruluyor ki Hazreti İbrahim babasına karşı çok halim, selim idi. Yumuşak idi, fakat babasının tam bir kafir olduğunu anladığı zaman ondan uzaklaştı. Ondan evvel babasına güzel muamele ediyordu. Güzel konuşuyordu, babacığım dedi hatta, senin için Rabbime tövbe istiğfar edeceğim. Rabbime yalvaracağım seni bağışlaması için. Söz vermişti, o yüzden öyle söylüyordu. Fakat sonra babasının bilerek kafir olduğunu, anlamak istemediğini, tam bir müşrik olduğunu anladığı zaman ondan tamamen uzaklaştı. İşte Allah Azze ve Celle yumuşak olan Hazreti İbrahim'in bile böyle davrandığını ifade ederken, siz de ey müminler yumuşak bir fıtrata sahip olabilirsiniz. Ama ananız babanız sizi harama teşvik ediyorsa, yahut da mesela Allah'a şirk koşmayı emretmenin ötesinde onu belki söylemeyebilir, fakat mesela siz Allah yolunda mücadele etmek istediğiniz zaman kocaları, kadınların kocaları yahut da analarımız, babalarımız bizi bundan men etmeye kalkışacak olurlarsa, yapma etme Allah yolunda mücadeleyi bırak diyecek olurlarsa, Allah'ın emri üstündür. Ana babanınkinden daha üstün olduğundan dolayı işte o zaman o meselede Allah'a itaat etmek ve cihadı terk etmemek, yeryüzündeki Müslümanların durumunu unutmamak, Irak için, mazlumlar için, Filistin için, hatta kendi memleketimizde kafirleştirilmeye çalışılan nesillerimizin kurtarılması için mücadeleyi terk etmeyecek, o meselede ana babaya itaat etmeyecektir. Onun dışında ana baba kendinden ne istersem, bir farzın terkini istemiyorsa, bir haramı işlemesini istemiyorsa, ana baba ne isterse istesin, o meselelerde ana babaya itaat etmek icap eder. Onlara dengeli bir şekilde itaat etmeyi Kur'an bize emretmiş oluyor. Ve bil valideyn ihsanem. Ana babaya iyilik etmenizi Allah size emrediyor. Demek ki Allah bir şey emrederse onun aksini yapmak da haram olur. Demek ki mesela namaz bir yönüyle farzdır ama diğer yönden aynı zamanda haramdır. Yani namazın terki haramdır. Bir şey farz ise o aynı zamanda onunla ilgili diğer bir hüküm daha var demektir. Eğer bir şey farz ise onun terki haram olacaktır. Bir şeyi yapmak haram ise o zaman onu terk etmek de farz olacaktır. Dolayısıyla bir farz, bir meselede eğer bir şeye hakkında Kur'an veya sünnet farz demiş ise, tam tersi açıdan baktığınız zaman ona haram demeniz de mümkün oluyor yani. Yapılması farz ise terki haram oluyor. Terk edilmesi farz ise o zaman yapması haram oluyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine bu gözle bakmak lazım. Madalyonun diğer tarafına da bakmak lazım. Yani mesela bir kadının başını örtmesi farz ise o halde açması haram olacaktır. Bu şekilde hükümleri ele almak icap eder. Ve la taktulu evladakum min imlak. Ve Allah Azze ve Celle üçüncü hükmü söylüyor. İşte Allah size bunları haram etti. Evladınızı fakirlikten dolayı öldürmenizi de Allah size haram etti. Çocuklarınızı fakirlikten dolayı öldürmeyin. İsra suresinde Allah Azze ve Celle haşyete imlak demişti. Ve la taqtulu evladakum haşyete imlak. Çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin buyurmuştu orada. Burada ise fakirlikten dolayı öldürmeyin buyuruyor. Yani denilmek isteniliyor ki, fakirlikten dolayı öldürmek bile caiz değilse, fakirlikten dolayı öldürmek haram ise, elbette ki fakirlik korkusuyla öldürmek, yani ileride fakir olabilirim, çok çocuğum olursa, şu an fakir değilim ama, çok çocuğum olursa o zaman ileride fakir düşebilirim şeklinde düşünüp de çocukları öldürmek, bugün mesela kürtaj yaptırmak yani, böyle bir korkuyla kürtaj yaptırmayı Allah Azze ve Celle haram kılıyor. Fakirlikten dolayı öldürmeyin derken burada İsra suresinde fakirlik korkusuyla öldürmeyin buyuruyor. Yani fakirlikten dolayı öldürmek caiz olmadığı gibi bundan korktuğunuzdan dolayı öldürmeniz elbette daha da şiddetli haramdır. Geçmişte Mekke'nin putperesti çocuğunu toprağa gömüyordu. Bugünkü modern caniler de kürtaj yoluyla evlatlarını toprağa gömmektedirler. Geçmişteki müşrikler çocuklarını öldürürlerken kimi kızını mesela toprağa gömerken melek olsun diye toprağa gömerdi. Çünkü onlara göre melekler Allah'ın kızlarıydı. Kendi kızını toprağa gömerdi ki o da melek olsun. Kiminin anlayışı buydu. Kimim? Cahiliye devri insanlarının o sapıklığından dolayı, kızları kötü gördüğünden dolayı öldürüyordu. Fakat büyük bir ekseriyetine gelince, onlar kızlar para kazanamazlar, yerler sadece diye düşünerek öldürüyorlardı. Fakirlik korkusuyla öldürüyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle burada o noktaya işaret ediyor. Fakirlik korkusunu boş verin, fakir olsanız dahi öldüremezsiniz. Dolayısıyla bundan dolayı en önemli sebep olan öldürenlerin büyük bir ekseriyetinin öldürmesi bundandı. En büyük sebebi Allah söylemiş oluyor. En önemli sebebi söylüyor. Dolayısıyla diğer sebepler artık siz düşünün. Bundan dolayı öldürmek bile caiz değilse artık diğer sebepleri varın siz düşünün. Tabii ki onlardan dolayı öldürmek de caiz olamaz. Geçmişteki Arap'ı cahil olarak görenler, bugünküler acaba neden öyle görmüyorlar? Geçmişte kızını diri diri toprağa gömen Arap, evet cahildi, putperestti, müşrikti. Bugünküler oğlan demiyor, kız demiyor, hepsini kürtaj ediyor. Bugünküler cahil değildir de nedir? O günküler katildi. Bugünküler katil değildir de nedir? O günküler ekseriyetle babalar öldürüyordu. Kendisi para kazandığı için babalar en çok korkuyordu fakirlikten. Bugün analar da öldürüyor, hem de en fazla analar öldürüyor. Batı medeniyetinin ürünleri. Bugün adeta leblebi gibi, adeta aspirin gibi her tarafta doğum kontrolü hapları satılıyor. Hatta satılmıyor, devletler tarafından bedava veriliyor. Hatta kürtaj yapılmak istenildiği zaman onlara her türlü kolaylık gösteriliyor. Genç kızlar bile, evli olmayanlar bile kürtaj yapmaya gittiği zaman her türlü kolaylık gösteriliyor. Hem bir cinayet işleniyor, hem de namussuzluklar yayılıyor. İşte Allah Azze ve Celle çocukların öldürülmesini yasaklarken aynı zamanda şunu da söylemek istiyor. Anne babalarınıza iyilik yapacaksınız demişti biraz evvel. Anne babalara da bunu söylemiş oluyor. Evlatlara böyle demişti. Ana babanıza iyilik edeceksiniz. Ana babaya da buyuruyor ki burada, siz de evlatlarınızı öldürmeyeceksiniz. Evlatlarınızın da sizin üzerinizde hakları var. Madem ki anne karnına düşmüştür, o halde Allah Azze ve Celle artık onu yaratmak istiyor demektir. Onu artık engellemeyeceksiniz. Madem ki Allah onu anne karnında yarattı, artık onu düşürmeyecek kadın, artık ona kürtaj yapılmayacak. Ona kürtaj yapan doktora da Allah hesabını soracak. وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ زَنْبٍ قُتِلَتْ O diri diri toprağa gömülen küçük kıza, mev'udeye sorulduğu zaman hangi günahtan dolayı öldürüldüğü, Allah kıyamet gününde onu öldürenlere sormayacak, o küçük yavruya soracak. Sen hangi günahından dolayı öldürdüler? Bu öldürenleri tehdit etmektir. Bu aynı zamanda doktoru, kürtaj yapan doktoru da tehdit eden bir ayettir. Kürtaj yaptıran kadını da kocasını da tehdit ettiren bir ayettir. Allah Azze ve Celle tehdit ediyor. Çocuklarınızı fakirlikten dolayı öldüremezsiniz. Bu ayetlere baktığınız zaman göreceksiniz. Burada şu anda 3 tanesini saymış oldum. Bu ayette 2 tane daha söylenecek. Bir sonraki ayette 5 tane daha söylenecek. Allah Azze ve Celle emir ve nehilerinin 10 tanesini burada ifade edecek. Ve bunlara dikkatle bakıldığı zaman şu görülecek. İslam 5 şeyi emniyet altına almak için gönderilmiştir. Allah'ın dinim, yeryüzünde bir medeniyet kurmak üzere gönderilmiş olan bu din, insanların 5 şeyini emniyet altına almak için gönderildi. Din, akıl, mal, can ve nesil. Allah Azze ve Celle bu 5 şeyi, diğer birçok meseleyi bu 5 şeyin içerisine sokabilirsiniz. Bu 5 şeyi emniyet altına almak için bu dinini gönderdi. Birinci söylemiş olduğu, Elle tuşriku bihi şey'em. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayacaksınız. Dininizi emniyet altına alıyor bu ayet. Dininizi emniyet altına alıyor. Şimdi söylenilen evlatlarınızı öldürmeyeceksiniz. Bu insanların canlarını emniyet altına alıyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle aklı emniyet altına alan hükümler vaz edecek. Nesli emniyet altına alan hükümler vaz edecek. Malı emniyet altına alan hükümler vaz edecek. Mesela ölçüde, tartıda hile yapmayın diyecek. Malımızı emniyet altına almak istediğini belirtecek. Böylece anlayacağız ki İslam demek ki bu 5 şey için gönderilmiştir. Din emniyetini sağlamayan medeniyet, medeniyet midir? Bir medeniyet ki o medeniyette Allah'a şirk koşuluyorsa, en önemli hata yapılıyor demektir. Allah'ın yetkisi insanlara veriliyorsa artık orada medeniyetin zerresi yoktur. Çünkü medeniyetin ilk başı bir kere Allah'a şirk koşmamaktır. Medeniyet dediğin insanları şirkten muhafaza etmeli. Medeniyet dediğin insanların aklını muhafaza etmeli. Bugünkü medeniyet insanların aklını muhafaza ediyor mu? Akıl içkinin zararlı olduğunu söyler. Bugünkü medeniyetin temsilcileri her tarafta içki fabrikaları kurmadılar mı? Her tarafta satmıyorlar mı? Hani onlar dine ihtiyaçları yoktu. Akla uyacaklardı. Hani 20. asır bilim çağıydı. Ondan dolayı artık onların vahye ihtiyacı kalmamıştı. Onun için onlar akla uyacaklardı. O halde neden uymuyorlar? Akıl onlara içkinin kötü olduğunu söylüyor. Neden aklın dediğini yapmıyorlar, bilimin dediğini yapmıyorlar? Akıl onlara sigaranın zararlı olduğunu söylüyor. Neden fabrikalarını kuruyorlar? Akıl onlara zinanın kötü bir yol olduğunu söylüyor. Namussuzluk olduğunu söylüyor. Neden zina evlerine müsaade ediyorlar ve zinayı kanunen serbest bırakıyorlar? Akıl onlara birçok şeyi söylüyor ama onlar akla uymuyorlar. Hani dine uymayacaklardı, akla uyacaklardı. Hani vahye ihtiyaç kalmamıştı. Akıl çağında yaşıyorlardı. Neden akla da uymuyorlar? Çünkü vahye uymayanlar akla da uymazlar. Çünkü akla uymak için nefse hakim olmak lazım. Aklın dediğini yapabilmek nefse hakim olmakla mümkündür. Dolayısıyla nefsine hakim olabilmesi, insanın nefsine hakim olabilmesi ancak vahiy ile mümkündür. Kutsal bir kaynak kendisine şu haramdır dediği zaman insan ona uyabilir. Kutsal kaynağı olmayanlar, vahye inanmayanlar, bilim onlara şu zararlıdır dese de gene onu bırakmazlar. Zararlı olduğunu biliyorum ama yapmaya devam edeceğim derler. Çünkü bilim ona şu zararlıdır der. Ona haramdır diyemez. Onun için insan bile bile kötü şey yapmaya devam eder. Bundan anlaşılıyor ki insanın daima vahye ihtiyacı vardır. İşte Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu din öyle bir medeniyet meydana getiriyor ki o medeniyette din muhafaza olunuyor. Allah'a şirk koşulmuyor. O medeniyette akıl muhafaza olunuyor. Aklın dediği yapılıyor. O medeniyette mal muhafaza olunuyor. Kimse kimsenin malına el uzatamıyor. O medeniyette nesil muhafaza olunuyor. Nesil kötü bir şekilde eğitilmiyor. O medeniyette insanlar askerliğe elverişli olmayacak hale gelmiyor. 6 milyon Amerikalı gencin Amerikan başkanı tarafından bundan 30-40 sene evvel açıklanmıştı. 6 milyon askerlik çağına gelmiş olan gencin tığ gibi delikanlıların askerliğe elverişli olmadığını, zührevi hastalıklardan dolayı, zina sonucunda, fuhuş sonucunda meydana gelen hastalıklardan dolayı 6 milyon gencin askerliğe elverişli olmadığını Amerikan başkanı açıklamak zorunda kalmıştı. Bundan 30-40 sene evvel bile böyle ise şu anda kim bilir kaç milyon genç askerliğe elverişli değildir. İşte bir medeniyet eğer bütün bunları emniyet altına almıyorsa o medeniyet medeniyet değildir. Bir medeniyetin medeniyet sayılabilmesi için bütün bunları emniyet altına alması lazım. Huzuru getirmesi lazım. Yasaklanması gerekenleri yasaklayan bir medeniyet olmalı. Emretmesi gerekenleri emreden bir medeniyet olmalı. Emretmesi gerekenleri yasaklayan bir medeniyet, yasaklaması gerekenleri emreden bir medeniyet nasıl medeniyet olabilir? İşte bu yönüyle Batı medeniyetini medeniyet olarak kabul etmiyoruz. Ve biz onların karşısında asla eziklik duymuyoruz. Onların biliminin ileri olması, bilim yönünden ilerlemiş olmaları, medeniyet yönünden ilerlemiş olmaları manasında değil. Bilim başka bir şey, medeniyet başka bir şey. Modern hayat başka bir şey, medeni olmak başka bir şey. İşte biz bütün bunları emniyet altına almayan o medeniyeti kınıyoruz ve reddediyoruz. O medeniyetin karşısında İslam'ı savunmaya ihtiyacını duymuyoruz. Biz savunan Müslümanlardan değiliz. Batı medeniyetini tamamen reddediyoruz. Bu medeniyet huzuru aldı götürdü. Bu medeniyet insanları insanlıktan çıkardı. Kadını kadınlıktan, erkeği erkeklikten çıkardı. Bu medeniyette kürtaj aldı başını gitti. Bu medeniyet Allah'a şirk koştu. Bu medeniyette bütün günahlar yayıldı. Hepsini tek tek saymaya gerek yok. Bu medeniyet haramları yayan bir medeniyet. Böyle bir medeniyete medeniyet demiyorum. Bu medeniyet haramı yaydığı müddetçe medeniyet sayılmayacaktır. Eğer bir medeniyette kötü şeyler yapmak kolay ise, güzel şeyleri yapmak zor ise o medeniyet medeniyet değildir. İşte Allah Azze ve Celle bize bir takım emirler verirken aslında bir takım zararlardan da bizi korumak istiyor. Ve bir takım şeyleri emniyet altına aldığını gösteriyor. وَلَا تَقْتُولُ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ Fakirlik korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin, fakirlikten dolayı öldürmeyin. Yani şu anda fakir olsanız da, ya da İsra suresinde denildiği gibi ileride fakir olma korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Çünkü onların da rızkını biz veriyoruz, sizinkini de biz veriyoruz buyuruyor. Nahnu nerzukukum ve iyyahum. Sizin rızkınızı da biz veriyoruz, onlarınkini de biz. Çünkü burada Allah Azze ve Celle fakirlikten dolayı diyor. Yani fakir olan babadır tabii ki evvela. Onun için babaya hitap ediliyor öncelikle. Sizin rızkınızı diyor. Sizin rızkınızı biz veriyoruz, onlarınkini de biz veriyoruz. Demek ki rızkı yani verenler siz değilsiniz denilmek isteniliyor. Siz vermiyorsunuz ki korkasınız. Siz vermiyorsunuz ki onların rızkını. Bundan dolayı evladınızı öldüresiniz. Ne biliyorsunuz o öldürdüğünüz evlat, o öldürdüğünüz çocuğunuz yarının belki de büyük bir insanı olacaktı. Nereden biliyorsunuz? O şu anda küçük gördüğün sperm, şu anda küçük gördüğün embriyo, şu anda alak aşamasında olan o yavru, belki de yarının büyük bir alimi olacak, ne biliyorsun? Belki de büyük bir şehit olacak, ne biliyorsun? Belki de yarın kıyamet günde sana şefaat edecek bir şehit olacaktı, ne biliyorsun? Ama şu anda senden davacı olacak. Belki sana şefaatçi olacaktı. Ama şimdi onu öldürdüğünden dolayı senden davacı olacak. O zaman nereye kaçacaksın? Allah Azze ve Celle ona sorduğu zaman, sana neden kürtaj yaptılar? Hangi günahından dolayı? Senin rızkını onlar mı verecekti ki? Dediği zaman nereye kaçacaksın? Küçük görüp de evladını öldürenler, tövbe istiğfar etmeli ve bir daha böyle bir şey yapmamalılar. Pişmanlık duymalı, bu günahı terk etmeli, bir daha yapmamaya azmetmeli. İşte o zaman Allah Azze ve Celle'nin affetmesi umulur. Ve Kur'an bunu buyurduktan sonra وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشْ مَا زَهْرَ مِنْهَ وَمَا بَطَنْ Bir de şunlara yaklaşmayın. Bütün fuhşiyat çeşitlerine, onlardan gizli olanlara ve açık olanlarına, hiçbirine yaklaşmayın ey müminler. Demek ki günahın bir kısmı gizli, bir kısmı da açıktır. Gizli olan günah nasıldır? Gizli olan günah, gizli işlenen günahtır. Kimsenin olmadığı bir yerde gizlice işlenen günah, insanlara gösterilmeden yapılan günahlar. Onlardan da kaçının, açıkça işlediklerinizden de kaçının. Gizli olan günahın birinci çeşidi bu. Gizli olarak işlenilen günahlar yani. Bir de gizli olan günahın ikinci kısmı ise, açıkça işleniyor olsa bile, günah olduğu gizli olan günahlar, günah olduğu açıkça anlaşılamayan günahlar, Yani denilmek isteniliyor ki şüpheli şeylerden de kaçının ey müminler. Ve ey insanlar, aslında buradaki emirler bütün insanlara. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın da dediği gibi buradaki emirler, burada sayılan 10 emir aslında bütün kitaplarda, kutsal kitapların hepsinde olan emirlerdir. Dolayısıyla bunda bir nesih söz konusu olmamıştır. Yani mesela Tevrat'ta da bu vardır. Hatta Tevrat'ta 10 emir diye bir bahis geçer. Orada söylenenler buradakilerden değildir. Bir kısmı aynıdır, bir kısmı farklıdır. Mesela Tevrat'taki 10 emir içerisinde cumartesi gününe tazim, cumartesi günü yani çalışma yasağı, çalışmamak yani, o da orada vardı. 10 emrin içerisinde o da vardı. Buradaki 10 emrin içerisinde tabii ki böyle bir emir söz konusu değil. Ama sonuçta bazıları aynı. Yani İbn Abbas'ın da dediği gibi buradaki 10 emir aslında diğer kitaplarda da aynı şekilde mevcut. Ama Tevrat'taki gibi 10 emrin bir kısmı o 10 emrin içerisinde mevcut, bir kısmı da başka ayetlerde mevcut. Her neyse sonuçta buradaki 10 emir Tevrat'ta da mevcut yani. İncil'de de mevcuttur yani. Bunlar bu gibi konularda nesih, yani hükmün kaldırılması söz konusu olmaz. Nasıl ki itikadi meselelerde nesih yoktur. Hükmün kaldırılması, itikadın değiştirilmesi, o inancın kaldırılıp başka bir inancın getirilmesi yani. Böyle bir olay inanç esaslarında söz konusu değildir. Hükümlerde olabilir. Hükümlerde nesih söz konusu olabilir. İşte fakat bu hükümlerde bir nesih söz konusu olmamıştır. Mesela Tevrat'ta cumartesi günü balık avlama yasağı var. Mesela Tevrat'ta cumartesi günü çalışma yasağı var. Fakat mesela Kur'an'ımızda böyle bir yasak mevcut değil. Demek ki Allah Azze ve Celle kitabıyla, Kur'an'ıyla geçmiş kitapların hükümlerini kaldırmıştır. Demek ki Kur'an'ın bazı hükümleri geçmiş kitapların bazı hükümlerini kaldırıyor. Ama şurada söylenen 10 emir hususunda bir nesih söz konusu olmamış. İbn Abbas'ın da ifade ettiği gibi buradaki 10 emir bütün kitaplarda var. Onun için bunlarda hükmün kaldırılması söz konusu olmamıştır. Ve bunlar bütün insanlara, dolayısıyla bütün insanlaradır. Bugün dünyanın bütün insanları Müslüman olmasalar bile bunlara dikkat etmek zorundalar. Peygamberimizi kabul etmese bile insan ise eğer Allah'a şirk koşmamalı. İnsanlık şerefini zelil etmemeli, kendi şerefini beş para etmemeli, kullara kulluk etmemeli, Müslüman olmasa bile Allah'a şirk koşmamalı. Bazı inanç esaslarını kabul etmese bile en azından Allah'tan başka ilah kabul etmemeli, kimseye kulluk etmemeli. Kafir olsa bile ana babasına iyilik etmeli. Kafir olsa bile evladını öldürmemeli, kürtaj yapmamalı. Kafir olsa bile günahın açığından ve gizlisinden kendisini korumalı değil mi? Ya açık günah ya da gizli günah. Her ikisinden de demek ki Allah Azze ve Celle her ikisinden de bizi uzak tutmak istiyor. Hem de buyuruyor ki ona yaklaşmayın. O günahlar işlemeyin de demiyor. Yaklaşmayın buyuruyor. Tıpkı ve la takrabu zina ayetinde olduğu gibi. Zinaya yaklaşmayın dedi Allah. Zina yapmayın demedi. Yani zinaya yaklaşmayın bile. Yaklaşırsanız dayanamazsınız, zina edebilirsiniz denilmek istenildi. Yani zinanın yoluna bile gitmeyin. Yaklaşmayın bile. Mesela kadınlara bakmayın. Yaklaşmayın bile. El fevahiş kelimesi burada. Fuhşiyat yani. Bütün fahişeler. Yani bütün çirkin şeyler. Fahişe kelimesi Arapçada çirkin şey demek. Bütün fahişe olanlar. Yani bütün çirkin olanlar. Bunların hepsinden uzak durun ve onlara yaklaşmayın. Yaklaşırsanız bir gün ayağınız kayıp onların peşine gidebilirsiniz. O haramlara düşebilirsiniz. Yaklaşmayın ki daima uzak durun ki bunlardan kurtulabilirsiniz. Peygamberimizin buyurduğu gibi innel halale beyin vel harama beyin. Helal da belli, haram da belli. Ve bir kısım meseleler var ki bu ikisi arasında ne haram olduğu tam anlaşılıyor, ne de haram ne de helal olduğu tam anlaşılıyor. İkisi arasında birbirine benzer, yani haram mı helal mı olduğu tam anlaşılamayan meseleler var buyuruyor. Helaller belli, haramlar belli. Bir de şüpheli olanlar var. Her kim ki bu şüpheli şeylerden kendisini korursa dinini ve ırzını korunmuş olur. Her kim ki bunlara düşecek olursa harama düşmüş olur. Şüpheli şeylere düşen kimsenin misali, hayvanlarını, koyunlarını yasak olan bölgenin kenarına kadar getirip orada otlatan çobanın haline benzer. Getirir hayvanların yasak olan bölgenin kenarına kadar. Hayvandır halbuki, o tarafı geçiverir. İcabında yasak olan bölgeye geçiverir. Demek istiyor ki yani Allah Resulü, yasak olan noktaya kadar gelmeyin. Yasak olan çizgiye kadar yaklaşmayın. Eğer yasağa kadar yaklaşırsanız işte o zaman bir gün gelir harama düşersiniz. Namazı son dakikaya bırakırsanız bir gün gelir namazı kaçırıverirsiniz. Harama nasılsa mekruhtur, haram değildir derseniz o zaman bir gün gelir mekruhtan sonra harama girersiniz. Eğer bir şeye mekruh denilmiş ise bilesiniz ki mekruhlar bizi haramdan muhafaza etmek içindir. Mekruhlardan kendisini koruyanlar elbette ki haramdan da kendisini daha da evleviyetle koruyacak. Daha da öncelikle kendisini koruyacaktır. Mekruha girmeyen harama girer mi? Böylece mekruhların tayin edilmiş olması dinde işte onun tayini aslında haramdan insanı korumak içindir öncelikle. Mekruhtan kendini koruyan zaten haramdan kendisini koruyacaktır. Aynı şekilde bunun tam tersi olarak mesela bir takım şeylerin dinimizde müstehap olması, yapılmasının tavsiye edilmiş olması aslında sünnetleri muhafaza eder. Biz eğer sünnet olmadığı halde ama dinimiz ona müstehaptır, yapsan iyi olur diyorsa mesela, biz onu yapmaya başlarsak, müstehaplar yaparsak sünnetler zaten yaparız. Sünnetler yaparsak vacibi zaten yaparız. Vacibi yaparsak farzı zaten yaparız. Dolayısıyla müstehaplar sünnetleri koruyor. Sünnetler vacipleri koruyor. Vacipler de farzı koruyor. İşte o yüzden harama yaklaşma, mekruhları işleme yahut da şüpheli olan şeylere düşme. Peygamberimizin buyurduğu gibi da'me yeribuk ile me le yeribuk. Seni şüpheye düşüren şeyi bırak, şüpheye düşürmeyene bak. Eğer bir meselede şüphe içerisindeysen ondan uzak dur. Sınıra kadar gelme. Böyle alışırsan bir gün gelir hakikaten haram olduğu belli olan şeylere de girmeye başlarsın. Diyelim ki bugün haram olduğundan emin değilsin, o yüzden giriyorsun. Mesela faizde olduğu gibi bir takım şeylerden faiz mi değil mi eğer mesela şüphe var ise bunlara girmeye alışan insan alışır ve bir gün gelir apaçık faize de girebilir. İşte zaten korkulan da odur. O yüzden Kur'an-ı Kerim buyurur ki fahişelere yaklaşmayın. Yani çirkin şeylere. Bizim Türkçe'de fahişe kelimesi kötü yolda olan kadın manasında kullanılır. Ama hakikatte Arapça'da bu kelime bütün çirkin şeyler için kullanılır. Çirkin şey demektir fahişe. Dolayısıyla bütün çirkin şeylerden uzak durun, onlara yaklaşmayın. Çünkü o çirkin şeylere yaklaşırsanız bir gün ayağınız kayabilir ve onlara, o haramlara düşebilirsiniz. Hem o çirkin şeylerin gizlisinden de açığından da uzak durun. Sadece açık olanlarından değil, gizli olanlarından da. Mesela gizli dost tutmaktan da uzak durun. Açık olan fuhuş gibi mesela, zina evlerinde yapılan aleni olan fuhuş gibi şeylerden uzak durduğunuz gibi, içki gibi, meyhanelerde içki içmek gibi şeylerden uzak durduğunuz gibi, aleni olanlarından uzak durduğunuz gibi, gizli olanlarından da uzak durun. Mesela kendi evinizde de içmeyin. Mesela gizli dost tutmak suretiyle, gizli fuhuşta da bulunmayın. Bütün çeşitleriyle yani, fuhşiyat denilmek isteniliyor. El fevahiş denilerek çoğul ifadesi kullanılıyor. Yani bütün çeşitleriyle çirkin şeylerden uzak durun. Ve Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben sizden daha kıskancım, Allah da benden daha kıskanç. Allah hepinizden daha kıskançtır buyuruyor. Ve buna delil olarak da buradaki ayeti söylüyor. Çünkü diyor Rabbim buyuruyor ki, açık olanlarından da gizli olanlarından da uzak durun. Açığından da gizlisinden de uzak durun. Yani sadece açığından demedi Allah. Gizlisinden de uzak durun dedi. O halde Allah Azze ve Celle bu şekilde demek ki kıskanıyor. Demek ki Allah sizin namuslarınızı sizden daha fazla kıskanıyor. Sizin namusunuzu, sizin kendi şahsi namusunuzu da Allah Azze ve Celle sizden daha fazla kıskanır. Gizlisinden de uzak durun buyuruyor. Ve dikkat ederseniz burada Allah Azze ve Celle bundan öncekinde ne buyurmuştu? وَلَا تَقْتُولُ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ buyurmuştu. Evladınızı, yani çocuklarınızı fakirlikten dolayı öldürmeyin demişti. Şimdi ise buyuruyor ki, fuhşiyatın her çeşidini terk edin. Gizli olanını da açık olanını da terk edin. Bundan sonra ise buyuruyor ki, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı nefsi de öldürmeyin. Bakınız çocuklarınızı öldürmeyiniz dedikten sonra, fuhşiyatın her türlüsünden de uzak durun dedi. Ondan sonra da hiç kimseyi öldürmeyin, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin buyurdu. İki öldürmemeyle ilgili emir ya da iki nehi, haksız yere çocukların yani kürtaj yoluyla veya başka bir yolla çocukların öldürülmesi ile insanların haksız yere öldürülmesi, bu ikisinin arasında fuhşiyatı zikretti Allah Azze ve Celle. Bu ikisinin arasında zikretmesinden anlaşılıyor ki günaha yaklaşmak, fuhşiyata yaklaşmak, zinaya yaklaşmak, tabii ki fahişe dendiği zaman öncelikle akla zina gelir. Dolayısıyla Kur'an'ın başka ayetinde de ifade olunduğu gibi Allah Azze ve Celle zinanın fuhuş olduğunu ifade eder. Ve madem ki öyle, madem ki zina fahişedir, madem ki zina fuhuştur, bu kesindir. O halde burada iki tane öldürmeyle ilgili ayetin, yani çocuklarınızı öldürmeyin ayetiyle insanları öldürmeyin haksız yere, bu iki ayetin, bu iki cümlenin arasına fuhuştan uzak durmanın emredildiği bu cümlenin konulmuş olması, bu ikisinin arasında bunun gelmiş olması bir şey ifade etmek içindir. Denilmek isteniliyor ki yani, bu da yani fuhşa yaklaşmak da fuhşa düşmeyi icap ettirir. Bir gün gelir ayağınız kayar, fuhşa düşersiniz ve bu fuhuş adam öldürmek gibidir. Çünkü namusu öldürmüş oluyorsunuz. Kendi namusunuzu öldürmek veya bir kadının namusunu öldürmek, sonuçta bu da bir öldürmektir. İşte bu iki öldürmeyle ilgili cümlenin arasına bunun sokulmuş olması, bunun da öldürme kapsamında olduğunu anlatmak içindir. Onun için mesela bir insanın kafasına silah dayasalar, deseler ki mesela Allah'a küfredeceksin, dinini inkar edeceksin deseler, bunu yapması caiz. İkrah-ı mülci esnasında ölüm tehdidi varsa ve tehdit eden gerçekten de o tehdidini gerçekleştirebilecek bir imkana sahip ise, mesela elinde gerçekten de dolu bir silah var ise, o durumda Allah'ı inkar etmek ya da İslam'ı inkar etmek, buna ruhsat verilmiştir. Her ne kadar takva olan ölümü göze almak ise de, azimet o ise de, Müslümanların kahramanlığını göstermek ise de, fakat yerine göre ruhsat da takva olabilir. Ruhsata uymak da bazen yerine göre takva olabilir. Bu durumdaki insan Allah'ı inkar edebilir, İslam'ı inkar edebilir, Müslüman olmadığını söyleyebilir. Fakat mesela böyle söylemeseler de filan adamı öldüreceksin deseler, acaba kendini kurtarabilmek için onu öldürebilir mi? Kendini kurtarabilmek için İslam'ı inkar edebiliyor, Allah'ı inkar edebiliyor ama acaba bir başka insanı öldürebilir mi? Hayır, öldüremez. Çünkü kendisinin can ise onunki de candır. Onun için kendini kurtarabilmek için bir başkasını öldürmesi caiz olamaz. İşte aynı şekilde mesela deseler ki şu kadınla zina edeceksin. Namuslu bir kadını zina etmek suretiyle namusunu bozacaksın. Yoksa seni öldürürüz deseler o kadının namusunu kirletemez. Ölümü göze almak zorundadır. Çünkü o kadının namusunun kirletilmesi, onun öldürülmesi demektir. İslam'da namus can gibidir yani. Allah'ı inkar etmek caiz oluyor da, bir kadının namusunu kirletmek caiz olmuyor. İşte neden? Çünkü namus hayat gibidir. İnsan namusuyla yaşar. Namus elinden gittikten sonra artık o hayat o kadına zehir olacaktır. Ondan dolayı adeta onu öldürmek gibidir. Çünkü onun namusunu öldürmek, onu hayatının sonuna kadar onu hayatı zindan etmektir. Her hatırladığı zaman dünyası zindan olacaktır. İşte ondan dolayı kendini kurtarabilmek için o kadının namusunu kirletmek asla caiz görülmemiştir. Fıkıh kitaplarımızda da bu mesele bu şekilde beyan edilmiştir. Demek ki zaruretler haramları mübah kılıyor ama ed-darurat tubihul mahzurat. Tamam da fakat böyle durumlarda öyle değil. Böyle durumlarda zaruretler o haramı mübah kılmıyor, caiz kılmıyor. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden burada bu iki öldürme ile ilgili meselenin arasında bunu da zikrediyor. Çünkü bu da öldürmektir. Çünkü bu da bir kadının namusunu kirletmek, onu öldürmektir. Hem de zaten namussuzlukların sonucunda meydana gelen çocuklar da öldürülmektedir. Kürtajlar ekseriyetle zina sonucunda olan çocuklara karşı yapılmaktadır. Dolayısıyla zinanın sonucunda öldürmek de gelmektedir. İşte onun içindir ki burada iki öldürmeyle ilgili mevzunun arasında zikrediliyor. Bunun sonucu öldürmektir yani. Ama çocuğu öldürmek, zina sonucunda olmuş olan çocuğu öldürmek, ama onun namusunu o kadının veya o erkeğin namusunu kirletmek, o ailenin namusunu kirletmek, o sülalenin, o aşiretin namusunu kirletmek, bu onların kafasına kurşun sıkmak gibidir. İşte onun için Allah Azze ve Celle onun gizlisine de açığına da yaklaşmayın buyurur. Günahın gizlisi, gizli olarak işlenen yahut açıkça işlendiği halde gizli, onun kötülüğü açık olmayan, kötülüğü gizli olan günahlar, bunlar gizli olan günahlardır. Açık günaha gelince açık olarak işlenen günahlar yahut da gizli olarak işlendiği halde aslında çirkin olduğu açık olan günahlar demek. Her iki şekliyle de yani her ikisinden de uzak durun. Onlara yaklaşmayın ey müminler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle günahın gizlisinden bile uzak durmamızı emrediyor. Birçok insan var ki belki günahın açık işlenmesinden uzak durur ama gizli olarak günaha girer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem günahın ne olduğu kendisine sorulduğu zaman İşte buna benzer ifadelerle günahın ne olduğunu ifade etmişti. İnsanların bilmesini istemediğin, insanlardan sakladığın, utandığın şeyler, işte onlar günahtır buyurmuştu. Demek ki günahın her türlüsünden uzak durmakla emrolunmuşuz. Bunlara yaklaşıldığı zaman insanın ileride daha büyük günahlara düşmesi kolaylaşacaktır. Ve sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Ve Allah'ın haram kıldığı nefisleri de insanları da öldürmeyin. اِلَّا بِالْحَقِّ. Ancak hak ile olursa başkam. Burada hak nedir acaba? Allah'ın öldürmesini, Allah'ın öldürmemizi helal kıldığı var mıdır? Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bize kimleri öldürmemizi helal kıldığını bize ifade eder. Kur'an da bize ifade eder. Kur'an-ı Kerim buyurur ki Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanlar, Allah'a ve Resulüne karşı harp açanlar, Allah'la savaşanlar, İslam'la savaşanlar, İslam ordusuna karşı savaş açanlar ve bir de yeryüzünde fitne fesat çıkartanlar, işte onları öldürün. Onların hakkı öldürülmek veyahut idam edilmektir buyurur. Kur'an-ı Kerim bu iki tip insanın öldürülebileceğini ifade eder. Demek Allah ile savaşanlar, İslam ile savaşanlar, İslam devletini devirmek için ihtilal girişiminde bulunanlar, demek ki bunların öldürülmesi ve asılması yahut yeryüzünde fitne ve fesat çıkartanlar, yeryüzünde insanların ahlakını bozmak için, namusu bozmak için, nesilleri bozmak için gayret gösterenler, işte bunların öldürülebileceğini Kur'an bize ifade eder. Elbette ki bu insanların vereceği karar değil, İslam devletinde ulemanın vereceği bir karardır. Bu herkesin verebileceği bir karar değil. Kur'an bunları ifade ederken Peygamberimiz de 3 insanın öldürülebileceğini ifade eder. Dolayısıyla bu şekilde İslam'da 5 çeşit, 5 günaha girmiş olan insanın öldürülebileceğini anlamış oluyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki, evlendikten sonra zina eden, sahih bir nikah ile nikah kıymış ve sonra da cima gerçekleşmiş, eşiyle birlikte olmuş olduktan sonra zina etmiş olanlar, sahih bir nikahtan sonra cima da gerçekleşmiş ise, halveti sahiha değil yani, karısıyla nikah kıymış olduğu eşiyle tenhada kimsenin görmediği bir yerde bir müddet birlikte kalmış olsalar ama cima gerçekleşmiş olmasa, o durumda o kişi muhsan sayılmayacaktır. Böyle bir kişi daha sonra zina edecek olsa bu kişi recm edilmeyecektir. Çünkü halvet-i sahiha, yani eşiyle yalnız kalmak, nikah kıydıktan sonra eşiyle uygun bir ortamda bir mani olmadan, hastalık gibi, eşinin hayız olması gibi, Ramazan gününde olmak gibi, oruçlu olmak gibi bir mani olmadan yalnız kalsalar mesela, halvet halinde kalsalar, bu kişi daha sonra zina edecek olsa, eşiyle cima gerçekleşmediği için, sadece yalnız tenhada kaldıkları için bu kişi muhsan sayılmayacaktır. Ve daha sonra zina ettiği zaman da bu kişi bundan dolayı recm edilmeyecektir. Ve bekar gibi 100 değnek vurulmakla cezalandırılacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evlendikten sonra zina eden, muhsan olduktan sonra zina edenlerin recm edileceğini ifade eder. Buhari Müslüm hadisinde böyle buyuruluyor. Buhari Müslüm'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, başka bir takım hadis kaynaklarında sahih olarak nakledilmiş olduğu halde bu hadisi inkar edenler, recmi inkar edenler, recim yoktur diyenler akılları sıra bugünkü insanlara İslam'ı cici gösterebilmek gayretiyle İslam'da böyle ağır bir cezanın olmadığını söyleyenler, bu hadisleri hangi delile göre inkar ediyorlar muhaddis olmadıkları halde? Hadis Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ve diğer kaynaklarda geçiyor. Hatta bazı alimlerin ifade ettiği gibi rejimle ilgili hadisler mütevatir seviyesine çıkmıştır. Mütevatir seviyesinde olan bir hükmü inkar etmek küfür olur. Mütevatir midir, meşhur seviyesinde midir tartışmalıdır ama en azından meşhur seviyede olduğu, sahih haberlerle bize geldiği kesindir. Muhaddis olmadığı halde hadisleri inkar edenler Allah'tan korksunlar. Tevrat'ta bile rejim vardı. Yahudiler rejimi ağır buldular. Taşlayarak öldürme cezasını ağır buldular ve onu kitaplarından kaldırdılar. Yahudilere benzemesinler ve rejimi inkar etmesinler. Onlar rejimi inkar etmişlerdi. Onlar peygamberimiz döneminde iki Yahudi zina ettiği zaman zina ile ilgili hüküm nedir sizin kitabınızda diye peygamberimiz sorduğunda rejim ayetini saklamışlardı. Vallahi Resulü elinizi kaldırın dediği zaman elinin altından zina ile ilgili ayet çıkmıştı, Tevrat'taki ayet. Tevrat'ta da vardı yani aynı hüküm. Allah Azze ve Celle Tevrat'ta da aynı şekilde muhsan olanların zina evlendikten sonra boşanmış olsa bile, dul olsa bile, eşinden ayrılmış o olsa bile zina ederse eğer muhsan olduktan sonra, evlendikten sonra eşiyle cima ettikten sonra zina edecek olursa muhsan sınıfında olduğu için bu kişi recm edilecektir. Hadiste ifade olunan öldürülecek olan insanlardan birisi bu. İkincisi ise öldüren öldürülür, yani kısas yapılır. Kısas Kur'an'da da anlatılıyor. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey akıl sahipleri, korunasınız diye Allah size böyle emretti. Sizin için kısasta hayat var. Ey müminler, öldüreni öldürün ki, devlet tabi bunu yapacak. Öldüreni öldürün ki, eğer öldürmezseniz o zaman yeryüzüne fitne fesat olur. Öldüreni öldürmenizde sizin için hayat var. Bir kişiyi öldürürsünüz ve aşiretlerin birbirine düşmesinden kurtulursunuz. Kan davalarından kurtulursunuz. O öldüreni devlet öldürseydi eğer, idam etseydi o zaman bu kadar kan davaları olmayacaktı. Tarihimiz kan davalarıyla dolu. O öldüren öldürülmüş olsaydı, o zaman onlarca insan ölmeyecekti. Devlet güya Allah'tan daha fazla merhametlilik tasladı ve Allah'ın acımadığına acıdı ve güya merhametli olduğunu zannetti ve öldürülmesi gereken affedince 3-5 sene hapis yatırıp ondan sonra çıkartınca bu sefer aileler arasında kan davası bitmedi gitti. Allah Azze ve Celle o yüzden kısasta sizin için hayat vardır buyurur. Ya eyyühellezine amenü kutib aleykumul kısas. Ey müminler, size kısas farz kılındı. Demek ki ikincisi de bu, peygamberimizin hadiste bildirdiği öldürülecek olan insanlardan ikincisi. Haksız yere öldürmüş ise hakim kararıyla hakim onu idam eder. Öldüren öldürülür eğer öldürülen taraf affetmediysem. Öldürülenin ailesi o öldüren katili affederse başkam. Allah Azze ve Celle ona da müsaade etmiştir. Öldürülenin ailesi bağışlayabilir buyuruyor. Bağışlayabilir, eğer bağışlayacak olurlarsa o zaman o öldüren taraf onlara bir şeyler versin. Onların gönüllerini alsın, onlara biraz mal versin. Bu şekilde onların gönüllerini alsınlar buyuruyor. Allah Azze ve Celle öldürülen tarafa bu hakkı tanıyor. Madem ki o aileden öldürülmüştür, o halde o aile karar verecektir. Kısas isteme hakkına sahiptir. Bağışlama hakkına da sahiptir. Benim kardeşimi öldürmüşse birisi, ben karar verebilmeliyim. Bağışlanıp bağışlanmayacağına, benim oğlumu kızımı öldürmüşse ben karar vermeliyim, devlet değil. Devlet kendisine karşı işlenmiş olan suçlar konusunda karar verebilir. Ama bana karşı işlenmiş olan suçlar konusunda nasıl olur da devlet karar verebilir? Bugün devletler kendilerine karşı işlenen suçlarda affetmiyorlar. Ama millete karşı işlenmiş olan suçları bağışlıyorlar. Nasıl olabilir böyle bir şey? Adamın kardeşini öldürüyorlar. Kızını testereyle kesiyorlar. Parça parça edip çöplüğe atıyorlar. Ondan sonra devlet ona birkaç sene hapis veriyor, sonra salıveriyor. Böyle bir karara, böyle bir hakka hiçbir devlet sahip olamaz. O öldürülenin ailesinin hakkıdır. O meselede kısas isteme hakkı olmalıydı. İşte o zaman kan davaları olmazdı. Herkes kendi işini kendi görmeye kalkmazdı. Ama bu şekilde olunca insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Kanunsuzluk çoğalıyor. Allah Resulü öldürülebilecek olan insanların ikincisi olarak da bunu söyler. Sonra üçüncüsü de, yani birincisi recmedilecek olanlar, ikincisi bir insan öldürmüş olanlar, üçüncüsü ise dinden dönmüş olanlar, mürtedler. Allah Resulü'nün bu şekilde bu üç kişinin, yani Müslüman olduktan sonra dinden dönmüş olan mürted, onun da eğer tövbe etmeyecek olursa öldürüleceği hadisle sabit olduğu halde ve dört mezhepte de bu hükümler böyle kıymetli kardeşlerim. Dört mezhepte de, 14 mezhepte de rejim var. Dört mezhepte de, 14 mezhepte de kısas var. Dört mezhepte de, 14 mezhepte de mürteddin öldürüleceği hükmü var. Bu böyle olduğu halde bugün kalkıp bazı hocalar, her ne kadar dört mezhepte, beş mezhepte, 10 mezhepte böyle ise de yine de bu doğru değildir diyecek kadar ileri gidenler, yazıklar olsun onlara. Yazıklar olsun onların hocalığına. Binlerce alimi adam yerine koymaz tavırlar. Bu sahih hadisleri inkar edenler. Halbuki bunları hadiste otorite olan Buhariler, Müslümler, Ebu Davudlar kabul ediyor. Hepsinin ittifak ettiği hadisler bunlar. Sen kim oluyorsun da bütün otoritelerin, bütün muhaddislerin kabul ettiği hadisleri reddediyorsun? Sen kim oluyorsun da bütün fıkıh otoritelerinin kabul ettiği bu hükümleri reddediyorsun? Böyle bir hüküm yoktur diyebiliyorsun. Sen kendini ne zannediyorsun? Bütün mezheplerin üzerinde mi görüyorsun? Bütün müçtehitlerin üzerinde mi görüyorsun kendini? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu üç kimsenin öldürüleceğini haber veriyor. Elbette ki bunlar İslam devleti tarafından hakim kararıyla olacak olan şeylerdir. Fertlerin kendi başına yapacağı şeyler değil. Ve Allah Azze ve Celle haksız yere insan öldürmeyi bu şekilde haram kılıyor. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmeyin. Yani bu beş kimsenin dışındakileri öldürmeniz demek ki haramdır. Kur'an'ın söylediği iki kişi ve Efendimiz'in haber verdiği üç kişi, toplam bu beş kişinin dışındakileri öldürmek caiz olamaz. Hazreti Osman'ı öldürmek üzere evine girdikleri zaman mübarek şehit şöyle demişti: Resulullah'tan işittim ki şu üç kimse öldürülür. Demin söylemiş olduğum şeyleri söyledi yani. Muhsan olduktan sonra zina eden kadın ve erkek, haksız yere adam öldüren kişi ve sonra dinden dönen, söyleyin dedi, bende bunların hangisi var? Ben dedi Müslüman değilken bile zina etmedim, bırak Müslüman olduktan sonra zina etmeyi. Ben hiç kimseyi de öldürmedim dedi ve ben dinden de dönmedim dedi. Şimdi söyleyin bakalım dedi, beni hangi sebepten öldüreceksiniz? Ama buna rağmen zalimler onu Kur'an okurken şehit ettiler. Öldürülmesini gerektiren bir günah işlememişti Hazreti Osman. Şehit ettikleri zaman karısı ağlayarak o zalimlere şunu söylemişti: siz dedi nasıl bir insanı öldürdüğünüzün farkında mısınız? O öyle bir insandı ki sabaha kadar Kur'an okurdu. Öyle geceler olmuştur ki bir gecede Kur'an'ı hatmederdi. Siz işte böyle bir insanı öldürdünüz dedi. Hiçbir günahı olmayan bir insanı Hazreti Osman'ın valilerinin suçundan dolayı Hazreti Osman öldürülür mü? Hariciler çeşitli mantıklar geliştirmek suretiyle haramları helal görürler. Bugün de böyledir. Mesela bizim aleyhimizde konuşan münafık kabul ederiz ve onları öldürürüz diyenler Allah'tan korksunlar. İşte Kur'an, işte sünnet. Müslümansanız işte Kur'an, işte sünnet. Senin aleyhinde konuşan nasıl olur da münafık sayılabilir? Sen Allah mısın, peygamber misin? Benim de aleyhimde konuşanlar oluyor. Ben onları münafık saymıyorum. Onların öldürülmesini caiz görmüyorum. Hatta bir tokat vurulmasını da caiz görmem. Sen aleyhinde konuşan öldürmek nasıl oluyor da caiz oluyor mu söyler misin? Allah mısın, peygamber misin? İşte Allah ve Resulü kimlerin öldürülebileceğini burada beyan ediyor. Sen neye dayanarak öyle söylüyorsun söyler misin? Neye dayanıyorsun da bizim aleyhimizde konuşan münafıktır, kafirdir diyorsun. Öldürülmesi caizdir diyorsun. Neye dayanıyorsun? Hazreti Osman'ın dediğini derim ben böylelerine. İşte Allah Resulü kimlerin öldürülebileceğini ifade etti. Var mı onun, o sayılanların içinde böyle bir şey? Müslümanın mesela aleyhinde konuşmuş olabilir birisi. Çok çok gıybet yapmış olabilir veya iftira atıyor olabilir. Allah'a bırakırsın hesabını. Allah Azze ve Celle'nin aleyhinde konuşanları sen öldürmedin de bugüne kadar. Sen aleyhinde konuşanları mı öldürüyorsun? Bu dünyada Allah'a iftira atanlar o kadar çok ki, Allah'a sövenler o kadar çok ki, sen onlara ne yaptın da sen aleyhinde konuşanı öldürme hakkını kendinde görüyorsun? Ben git onları öldür demiyorum. Demek istediğim şu, çelişkiler içerisindesin. Sen kendini Allah'tan da üstün makama çıkardığının farkında mısın demek istiyorum. Yoksa onları da öldür demiyorum. Allah'a iftira atanı, hatta Allah'a söveni sen öldürdün de mi? Sen aleyhinde konuşanı, hem de bir sürü günahın var, yanlışın var. Ne var yani sen aleyhinde konuştularsa? Çok çok en fazla iftira atmış olabilirler. Allah'a bırakırsın, Allah da onun iftira olduğunu ortaya çıkartır bir gün. Neden kıyamet gününe bırakmıyorsun? Neden ilerilere bırakmıyorsun? Allah görmüyor mu? Allah duymuyor mu her şeyi? Allah onlara onun hesabını soracak kudrete sahip değil midir? Neden onlara bırak? Neden Allah'a bırakmıyorsun onları? Kur'an kimlerin öldürülmeyi hak ettiğini ifade ettiği gibi Efendimiz de ifade etti. Bunun dışında başka bir şey yok. Eşyada esas olan ibahadır denir fıkıhta. Yani her şeyde esas olan onun mübah olmasıdır. Haramlık esas değildir yani. Haramlık esas değildir. Mübahlık esastır. Yani biz bir şeyin mübah olduğuna dair delil aramayız. Haramlığına dair delil var mıdır ona bakarız. Eğer haramlığına dair delil yoksa zaten mübah sayılır o. Çünkü zaten eşyada yani her şeyde esas olan onun mübah olmasıdır. Her şeyde esas olan onun mübah olmasıdır ama bu katilde öldürme hususunda esas olan haramlıktır. Esas olan mübahlık değildir. Esas olan haramlıktır. Ancak Kur'an ve sünnetin öldürülmesini caiz gördükleri mübah olur. Öldürülmesi mübah olur. Dolayısıyla öldürme mevzuunda esas olan haramlıktır, mübahlık değil. Allah ve Resulünden bir haber yok ise, bir nas elimizde mevcut değil ise, o zaman bütün diğerlerinin, bu beşinin dışındaki bütün insanların öldürülmesinin haram olduğunu kabul etmek imanımızın gereğidir. Bir kimsenin öldürülmesi caiz ise mutlaka Allah ve Resulü tarafından bildirilmeliydi. Ve işte bize bildirilenler de bunlardır. Bunun dışında bildirilmemiştir. O halde bunun dışındakileri haram görmek bizim üzerimize vaciptir. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte bu emirler Allah'ın size vasiyetleri. Allah'ın size emirleridir bunlar. Ta ki akledesiniz. Yani eğer bunları yaparsanız aklın dediğini yapmış olursunuz. Bunlara uymakla aklın dediğini yapmış olursunuz. Bunlara uymadığınız zaman istediğiniz kadar kendinizi bilim adamı zannedin. İstediğiniz kadar bilim çağında yaşıyorsunuz zannedin. Akla uymuş olmayacaksınız. Bunlara uymadığınız zaman, bu haramları haram saymadığınız zaman akla uygun davranmış sayılmayacaksınız. Bir diğer manaya göre, bir diğer ihtimale göre şöyle olur mana. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ demek aynı zamanda şu demek de olabilir. Yani bunlara uyun ki aklınızı muhafaza edesiniz. Bunlara uyduğunuz zaman aklı muhafaza etmiş olursunuz. Bunlara uymadığınız zaman içerisinde aklın dediğini yapmamaya başlarsınız. Ve zaman içerisinde yanlışları doğru görmeye başlarsınız. Ve işte aklınızı kaybetmenin bir başka şekli budur. Aklınızı adeta kaybetmiş gibi olursunuz. Allah'ın bu emirlerine, bu tavsiyelerine, bu vasiyetlerine uyun ki işte bunlar size Allah'ın vasiyetleri. Bunlara uyun ki ta ki akletmiş olasınız. Aklın icabını yerine getirmiş olasınız. Ve bunlara uyun ki Kur'an'ın mesajını anlamış olasınız. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yeniden İslam medeniyeti kurabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.